tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Baykal Alavant, ben Sedat Ağudu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Güray hocamızla çok ilginç bir konuya başlayacağız. Sizlerin de ilgiyle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Batınilik ve aşağıçilik meselesi. İslam dünyasının, İslam tarihinin önemli bir konusu. Aslında Türk-İslam coğrafyasında büyük yıkımlara da yol açmış bir konu. Batınilik ve hemen peşinden gelen aşağıçilik ve Hasan el-Sabbah. Batınilik nedir hocam?
Batınilik, batın kelimesinden türetiliyor. Batınilik kavramı, içeride olan, iç yüzü olan bir şeyin içinde bulunan, görünmeyen yüzüne batın deniyor. Zahiri, bunun zıttı da zahiri olan, yani dış yüzü olan, görünen yüzü olan demek. İç yüzü olan, görünmeyen yüzü olan şey nedir? Buradaki anlam, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir ikinci anlamı, gizli anlamı olduğunu ifade etmek ve bunun herkes tarafından bilinemeyeceğini, bunun anlamının belli kişiler eliyle açıklanmak suretiyle ortaya çıkacağını ifade eden bir kavram.
Peki ancak, hocam burada şimdi bu bilen kişiler, yani bu iç anlamını çözebilen kişiler, bunlara bu epistemoloji açısından baktığımızda bu bilgi bir şekilde İlham yoluyla mı geliyor yoksa bir mürşit aracılığıyla eğitim yoluyla mı geliyor?
Tabii bu şöyle bir baktığımız zaman felsefi bir yorumla açıklandığında inançla ilgili bir noktaya temas etmiş oluyoruz. Bir kişinin imamlık vasfının ya da peygamberin vekili olarak bulunan bir kişiye imam deniyor İslam tarihi süreci içerisinde. Özellikle de batini ekolde bulunan bu mezhepten, meşrepten olan kişilerin İnanç dünyalarında gizli bazı bilgilere sahip olduklarına inandıkları liderleri imam ismini alıyor veyahut da buna batinilerde reis kavramı da kullanılmıştır. Şeyh kavramı da kullanılmıştır. Emir kavramını da yer yer görüyoruz. Yani siyasi bir yetki sahibi olduğu için bir gizli imam var, bir de açık imam var. İki türlü imam kullanıyorlar. İşte gizli imamlar her zaman ortaya çıkmazlar. Onun temsilcisi bir zahir imam vardır.
Yani görünen imam.
Görünen imam vardır. Böylece iki imamlı bir sistem kurmuşlar. Bu yapı aslında gnostik bir yapıdır. Yani gizemli bir yapıdır. Toplum içerisinde açık bir toplum dediğimiz, açık toplum dediğimiz kavramla örtüşmeyen tam tamına kapalı bir örgüt yapısıdır. Bu açıdan baktığımızda batınilik, haşhaşilik dediğimiz bir örgüt yapısını, aslında dini bir örgüt yapısını ortaya çıkarmıştır. Buna her ne kadar işte bazen mezhep diyenler olmuşsa da yani mezheplikten öte bir anlam kazanmıştır. Yani mezhep değil de buna belki klik demek, yani bir batı dillerinde klik kavramıyla ifade edilen zümre, örtülü bir tabaka, grup gibi kavramlarla ifade edebiliriz ki İslam tarihinin genel süreci içerisinde bu topluluğa batinilik, daha sonra karmatilik kavramı, Karmatiler yine batiniler içerisinden çıkmıştır. Ve İsmaililik. Bütün bunlar birbirini yerine tutarak 8. yüzyıl ve 9. yüzyılda birbiri ardınca biz bu kavramların bir meşrebin, bir ekolün devamı olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
Peki hocam bir yanlış olmasın ama ana akım olarak bir ehli sünnet, bir ehli beyt farkı var İslam evet. dünyasında. Şimdi bunun neresine oturuyor batinilik?
Batinilik, İsmaililik ile eş anlamlı olan noktada yani Şii de diyemeyiz, Sünni de diyemeyiz. Kendine has bir özelliği var.
Farklı bir olacak.
Yani Şiilerden de taraftar bulabilmiştir, Sünnilerden de taraftar bulabilmiştir. Ondan dolayı biz burada kendi içerisinde bağımsız bir yapıdan bahsedebiliriz. yani taraftar bulabildiği sürece her ikisinden de kopmuştur, ayrılmıştır. Harici kavramı da örtüşmüyor. Çünkü hariciler zahiridirler. Zahiri bir anlam üzerinden yoğunlaşırlar.
Ayet-i Kerime'de ne yazıyorsa bu budur. Evet, açık
bir hükmü kabul ederler. Batinilikte ve İsmaililikte bu yoktur. Biraz farklı bir sistemden bahsederek kendilerini Hazreti Ali'ye veya işte imamlar, onun soyundan gelen Ehl-i Beyt'ten olduklarına inandıkları imamlara vesaire bağlarlar. Ancak o noktada da tartışma söz konusu. Çünkü bağlı olduklarına inandıkları kişiler o soydan gelen kişiler mi? Değil. Ondan dolayı mesela işlerinde Türkler var, Farslar var, Araplar var. Yani o reis olarak kabul ettikleri ya da kendilerine Şeyhül Cebel, Reisül Cebel adını vererek lider kabul ettikleri kişilerin soylarına baktığımız zaman farklı farklı topluluklardan olabilmişlerdir. Aynı soydan, aynı hanedandan gelmeleri de şart değildir.
Hocam ama tam burada bu da önemlidir. Evet, o 12 imam Şiiliğe özgü bir yaklaşım. Evet. Burada bu 6. imamda çıkıyor mesela galiba.
Evet.
Şimdi yani, bu nedir hocam? Evet.
7. imamdan itibaren başladıkları için yediciler adı da veriliyor bunlara. 12 imam koluna bağlı olan İsmaililerin içinden çıkmış olmaları da dikkat çekicidir. Hasan Sabbah 12 imam inancına sahip olan İsmailiye, İsna Aşeriye grubundandır. İsmailiye ekolündendir. Fatimilerin kendi işlerinde yaşadıkları bir tartışmanın sonucundaki Fatimi-İsmaili devleti 11. yüzyılda iki gruba ayrılmıştı. 1080 yılında Fatimi halifesinin kim olacağı tartışması esas meseleydi. İki şehzade vardı. Birincisi Nizar, ikincisi ise Mustali idi. Mustali taraftarlarının başarılı olmasıyla Fatimi halifeliğine Mustali geldi. Nizar'ın taraftarları ise doğuya gittiler. Yani Irak üzerinden İran'a gittiler. İşte bu giden dâiler, fedailer arasında Hasan Sabbah'ı da görüyoruz. Bu sırada Kahire'de bulunuyordu yani bu seçim sırasında.
Hocam Hasan Sabbah'a geçmeden bu akaide ilişkinin bir iki sorum daha olacak. Bu Darül Hikme bu işin neresinde?
Darül Hikme, yani Kahire'deki Darül Hikme'den bahsediyoruz.
Evet hocam.
Ekol olarak İsmaili bir okuldur. Ve işin merkezinde bulunmakla birlikte Haşhaşilik doğrudan doğruya Fatimilikten çıkmış olmakla birlikte, etkilenmiş olmakla birlikte Fatimiliğin ya da İsmaililiğin bizatihi kendisi değildir. Yani tamamını temsil etmez. Haşhaşilik örgütsel ve bugünkü anlamda yeni bir tabirle söyleyecek olursak çok farklı siyasi askeri yönleri de olan bir yapıdır. Buna gnostik yapılar diyebiliriz. Yani gizemli tarafları olan bir yapı olması dolayısıyla. İkinci bir kavram ile adlandıracak olursak Avrupalılar buna suikastçiler adını veriyorlar. Fedakarlar. Evet. Assassin kavramı burada haşhaşi ya da haşişi kavramının Avrupa'ya geçmiş şekli olmakla birlikte Orta Çağ'da assassin kavramı fedakar ve dâi, fedai anlamında kullanılıyordu. Yani doğrudan suikastçı kavramı bu anlam yüklenmemişti. Daha sonradan suikastçı adıyla özdeşleştiğini görüyoruz. Mülhitler kavramını görüyoruz İslam tarihlerinde. Bu haşhaşiler grubuna mülhit yani yoldan çıkmış, sapık anlamında kullanılan, geneli temsil etmeyen, yani İslamiyet'in genelini de temsil etmeyen, hiçbir şekilde alakası olmayan grup anlamında kullanılıyor. Tırnak içinde dönemin, çağının terör örgütüdür. Paravan terör örgütüdür diyebiliriz. Yerine geldiğinde Haçlılar kullanmıştır. Yerine geldiğinde bakıyorsunuz dönemin güçlü devleti kimse o kullanmıştır. Yani böyle bir yapının içerisinde biz haşhaşilik kavramını, yani gizemli bir şekilde fedailerin bulunması, suikastçilerin yer alması, hedefe konulan kişilere baktığımız zaman stratejik olarak hareket ettiklerinde, kendilerine ait bir çıkar gördüklerinde o işi yaptıklarını, yani yerine göre bir Haçlı kontunu da öldürebilmişlerdir. Bir Selçuklu
hocam tam bir terör örgütü.
Meliğini de. Evet.
Bir başa biraz daha dönmek istiyorum Güre hocam. Şimdi baktık orada ayeti kerimeyi alıyorlar ve onun işte imam dedikleri şahıs, o bunun içerisinde şu anlam vardır diyor. Peki bu anlam örneğin Darül Hikme'de yahut da daha sonra gelenlerin yetiştirilmesinde kullanılıyor mu? Bu bilgi yalnızca bu imamlarda mı kalıyor? Ve esas altında yatan dini görüşleri nedir hocam?
Batıniliğin yani dini bir ekol olmaktan öte bir anlam olmasından dolayı burada Haşhaşi ismiyle anlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Yani Haşhaşiler dini bir yapı mıdır? Bu tartışılabilir. Ondan dolayı bu konu önem arz ediyor. Gerçekten de baktığımız zaman tehdit edilerek öldürülmüş olan kişiler kimlerdir? Hasan Sabbah'ın yetişmesi ve öncesindeki olaylar ile Hasan Sabbah sonrasında olan olaylar arasında farklılıklar var.
Hasan Sabbah da Darülhikme mezunu değil mi hocam? O da
Darülhikme'de ders almıştır ama çok kısa bir süre almıştır. Yani 2 yıl kadar bir süre almıştır. Daha önce İsfahan'da İsmaililik mezhebine mensuptur ve Ebul Fazıl isimli bir hocadan ders almıştır. İsfahan'a gitmiştir. Nizami Mülk'e küstükten sonra oraya gittiğini görüyoruz. Nizami Mülk, Ömer Hayyam ve tabii ki Hasan Sabbah tanışıyorlar da. Büyük bir ihtimalle aralarında da bir anlaşmazlık oluyor. Biri devlette önemli bir göreve geliyor, vezir oluyor. Atabey aynı zamanda Nizami Mülk. Ve Hasan Sabbah İsfahan'a gidiyor. İsfahan'da bir eğitim gördükten sonra ilk defa işte orada dâilik fedâilikle ilgili bir sistemi tanıyor. İsfahan'dayken hala 12 imama inanan Naaşari'ye ve İsmaili ekolden bu mezhebe mensup olduğunu görüyoruz. Ancak Fatimilerin içerisine girdikten sonra, Kahire'ye gittikten sonra oradaki taht mücadelelerinde etkili bir şekilde yer almış olması ve Nizar'ın taraftarı olarak doğuya tekrar dönmesi, yani İran'a dönmüş olması, bir süre sonra da Alamut'a yerleşmesi neticesinde Alamut'ta kendi sistemini kuruyor. Onun İsfahan'da esas kırılma noktasını görüyoruz yaptığı teşkilatta. İsfahan'da diyor ki dünyada yaptıklarınızı sadece 2 kişi bilmeli. Bir siz, bir de diyor bir tane sırdaşınız olması yeterli diyor. Dolayısıyla Hasan Sabbah'ın tam anlamıyla gizli ve açık imam modelini uyguladığını söyleyebiliriz. Bir gizli sırdaşınız olacak, evet. O sırlı bir insan olacak ve bir de açık sizi temsil eden kişi olacak. Yani 2 kişi olacaksınız diyor sistem olarak ve hocası onun aslında dengesiz bir insan olduğunu düşünerek tedavi ediyor deliliğini ortadan kaldırmak için. Hasan Sabbah'ın bu tedaviyi fark edince kaçarak Kahire'ye gittiğini görüyoruz. Yani tedavi olmak istemiyor. Bu anlamda Kahire'ye gittikten sonra orada bu görüşlerini pekiştirecek bir eğitim aldığını ve hatta Fatimilerin halifeliğinin belirlenmesinde etkili olmak için Nizar'ı etkilediğini, Nizar'ı tahta geçiremeyince de birlikte Nizar'ın adamlarıyla beraber İran'a döndüklerini görüyoruz.
Burada, hocam bir şunu da sormak istiyorum. Bu şöyle bir yaklaşım var tarihçiler arasında. Bu Haşhaşi örgütünün Hasan Sabbah'ın ortaya çıkmasında Fatimi Devleti'nin Selçuklu'nun İslam'a getirdiği büyük değerlerle, katılımlarla yükselişini engellemek için Ehl-i Sünnet'in, bu darülhikmelerin siyasi anlamda, askeri anlamda baş edemeyen Fatimilerin siyasi anlamda işte bu şekilde bir terör örgütü yoluyla Selçuklularla uğraşması ve bunun karşılığında da Nizami Mülk'ün Nizamiye medreselerini kurması şeklinde kökeninde şey görüyor tarihçiler. Siz katılıyor musunuz bu görüşe, darülhikmeyi?
Elbette darülhikme zaten bu fikirlerin yayılması için kurulmuş olan bir yerde. Ve buna karşılık Nizamiye medreselerinin yaygınlaştırılması bir stratejik cevaptır, ilmi cevaptır. Darülhikmelerde eğitilen öğrencilere verilen isimlere baktığımız zaman dâi, fedâi, refik ve buna benzer lakaplar verildiğini görüyoruz. Bu yapı Darülhikme'deki öğrencilerin İran'da olsun, Irak'ta olsun, Orta Doğu'daki bu mektebin devamı olan bunların dâilerin yetiştirdikleri öğrencilerin kurmuş olduğu bir yapıdır Haşhaşiler de. Sonuçta devamlılık arz ediyor. Haşhaşiler parantez içinde İsmaililer diye de adlandırılıyor yeri geldiğinde. Bundan dolayıdır. Ama İsmaili olan herkes Haşhaşi midir? Değildir. Bu anlamda bir şeyi vurgulamakta yarar var. O açıdan söylüyorum. Çünkü Haşhaşilerin beslendikleri tabaka içerisinde baktığımız zaman Ehl-i Sünnet tabaka vardır. Böyle olunca da yani devşirdikleri, fedai yaptıkları, dâi yaptıkları öğrenciler Selçuklu tabakası, Selçuklu toplum içerisinde bulunan Ehl-i Sünnet, yani Sünni dediğimiz kesimdendir. Bu anlamda bir sorun var. Yani işte eğitimle ilgili bir kurum kurmazsanız sahiplenilirler, gençlik sahiplenilir, eğitilerek size karşı bir düşman, yani kendi ailesine, milletine, örfüne, adetine, devletine düşman hale getirilir. Bunu çeşitli çağlarda farklı şekillerde, farklı isimler altında görebiliriz böyle yapıları. Farklı
hocam şimdi Ehl-i Sünnet'ten insan kaynakları, hani moda tabirle söyleyelim, insan kaynakları oradan da buldukları ama bu tarihçilerde daha çok sanki Şii mezhebinden beslendiği şeklinde çok yaygın bir kanı vardı. Ben şimdi siz bunu söyleyince şaşırdım.
Teolojik olarak Şiiliği Sünniliğin içerisine bu şekilde girdirmişlerdir. Yani örgütsel yapı olarak beslendikleri zemin Sünniliğin içerisindedir. Böylece Selçuklulara yanaşarak Selçuklulara içeriden vurmayı başarmışlardır. Aksi takdirde doğrudan Şii olmak suretiyle Selçuklu'ya yanaşamazlardı.
Evet.
Yani Sünni olan bir aileden bir çocuk yetiştirerek Selçuklu'ya içeriden vurma taktiğini uyguluyor. Dolayısıyla bundan dolayı Haşhaşi ismini alıyorlar. Gizli Batini Teşkilat adını bu şekilde vermek mümkün ki tarih kitapları, o dönemin tarih kitaplarında da biz Haşhaşi kavramını görüyoruz. Mesela Ebu Şame, Kitab-ı Ravzeteyn adlı eserinde, yani Eyyubi Devleti tarihidir. Orada Selahaddin Eyyubi'ye saldıran iki tane Haşhaşi'den bahsediyor. Burada Haşhaşi tabirini kullanıyor. Doğrudan doğruya Haşhaş kullanan anlamı da var bu kavram içerisinde.
Afyoncu gibi yani buradan, hocam işte evet.
Haşhaşi çok istekli, fedakar olan, gayretkar olan anlamı da var kavram olarak baktığımızda.
Evet hocam.
Fedai anlamına da geliyor Haşhaşi kavramı. İki defa suikaste uğramıştır Selahaddin Eyyubi. İkisinde de kurtulmuştur. Birçok devlet adamı kurtulabilmiş de. Ama ölenlere baktığımız zaman mesela Atabey Aksungur el-Porsuki şehit edilmiştir. Hem de camide, Musul'da, büyük camide şehit edilmiştir. Yine Şehzade Mevdut Selçuklu Meleki. Mevdut, Irak ve Suriye Selçuklularının lideridir. Aynı zamanda Haçlılara karşı gazanın öncüsüdür. Bu da evet. Haşhaşiler tarafından şehit edilmiştir.
Hocam,
Haçlılarla birlikte hareket etmişlerdir burada Haşhaşiler.
Haşhaşilerin verdikleri zararları nefeslenelim. Arkasından dinleyicilerimizle paylaşalım. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz.
Tarihinden izler, olaylar, olgular, önemli evreler ve portreler. Türk siyasi ve kültür tarihinde rol oynayan figürler. Orta Asya'dan Balkanlara, Göktürklerden Cumhuriyete uzanan bir dönem. Halk belleğinde unutulmaya yüz tutmuş kültür ve tarih değerleri. Hepsini Türk Tarihinin izinde programında konuşuyoruz.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programındasınız. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Hocam şimdi geldik Hasan Sabbah'a. Bunun teorik altyapısını söylediniz. Batınilinin ne olduğunu açıkladınız bizlere. Hasan Sabbah biraz da ruh hastası olduğunu da, tedavi edilmeyi reddedecek düzeyde ruh hastası olduğunu da ifade ettiniz.
Kaynaklardaki ifadeler bunlar aynı zamanda.
Aktardınız bizim, hocam. Tabii.
Özellikle bir iki isim de söyleyelim bu kadar belirttikten sonra. Cüveyni'nin Tarihi Cihan Gülşah'da.
Hocam Cüveyni'nin kim olduğunu da o dönemin...
Cüveyni, evet. Moğollar çağının ve Selçuklular döneminin en önemli tarih yazarlarından birisi. Moğollar döneminde yaşamıştır Alaaddin Atamelik Cüveyni. Tarihi Cihan Gülşah adlı genel dünya tarihinde hem çağının yakın dönem olaylarını hem de Haşhaşileri tarih olarak araştırıp ortaya koymuştur. Alamut Kalesi'ndeki kütüphaneyi gören tek kişi diyebiliriz bir yönüyle. Alaaddin Atamelik Cüveyni 1256 yılında Alamut Kalesi Hülagü tarafından alındığında kütüphaneyi görmüş, kütüphanedeki bilgileri almış. Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu teşkilatın tarihini en yakından bilen tarihçidir. O açıdan önemlidir.
Hocam şimdi Hasan Sabbah'dan devam edelim. İlginç bir anlatıda daha bulundunuz. Bir kütüphane olduğunu da ilk kez ben sizden öğreniyorum Alamut Kalesi'nde. Çünkü evet. Genel imge, genel imaj bizim algımız burası bir terör örgütünün merkezidir. Burada ancak işte tabanca tüfek yok tabii o zaman da. Silah araç gereçleri vardır, uyuşturucu vardır, alemler vardır, işret vardır diye düşünüyoruz ama kütüphaneden
tabii
bahsediyoruz.
Bu kulaktan kulağa gelen dedikodu tarzında, dedikodu nevinden bilgiler dediğiniz gibi olabilir. Ancak Alamut Kalesi'ni bir okul gibi, bir devlet merkezi gibi, Alamut Devleti gibi yönetmiştir. Ve burada birbiri ardınca 9 hükümdar görüyoruz. Özellikle de Hasan Sabbah'tan sonra gelen kişilere baktığımız zaman hepsi Türktür. Şöyle bir baktığımız zaman yani Türk soydan gelmişlerdir. Bu da ilginçtir. Yani Selçuklu Devleti'ni içeriden vurmanın yolu herhalde kendi içerisinden bazı kişileri eğiterek burada Selçuklu Devleti'nde önemli görevlere yaklaştırıp zamanı geldiğinde onu belki de kritik bir suikastçı göreviyle kullanmaktır. Başarısız oldukları yerler vardır ama birçok hedefinde de başarılı olduğunu görüyoruz. Alamut Kalesi'ndeki suikastçiler grubunun temel hedeflerinde Selçuk Devleti'ni sarsmak, bozmak gibi hedefler vardır. Bunlarda da Melikşah'ın ölümünden sonra özellikle başarılı olmuşlardır. Bildiğiniz gibi Nizami Mülk'ün öldürülmesinde ya da şehit edilmesinde, Melikşah'ın şehit edilmesinde Haşhaşilerin önemli bir böyle bir taktikleri olduğunu görüyoruz.
Daha zehirli hançer hocam imzalarını da atıyorlar.
Selçuklu taht mücadelelerinde meliklerden bir kısmını kendi yanlarında görmek amacıyla onlarla ittifak yaparak fedailerini de onların ordusu içerisinde taraftar olarak, asker olarak görevlendirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Selçuklu Devleti otoritesinin zaafa uğradığı, taht kavgalarının çoğaldığı dönemlerde Haşhaşiler istediklerini daha kolay elde etmişlerdir. Orta Doğu'daki...
Yani istikrarsızlıktan her terör örgütü gibi,
evet,
mi hocam?
Haçlıların Orta Doğu'ya yerleşmesi sırasında da bölgedeki konjonktürel yapıyı, dağınık yapıyı kendi lehlerine çevirecek tedbirler almışlardır. 1256'dan sonra özellikle Orta Doğu'ya yerleştiklerini görüyoruz. Alamut Kalesi'ni düşmesinden sonra Orta Doğu'ya, Suriye'ye gelip yerleşmeleri, bölgedeki beylerle olan ilişkileri, Haçlılarla olan ilişkileri çok daha ilginçtir. Az önce de ifade ettiğim gibi Alamut Kalesi sadece bir askeri eğitim verilen yer gibi düşünülüyor ya da sığınak gibi, evet, düşünülüyor. Öyle bir yer değildi. Askerlik ve güvenlikle ilgili eğitim veriliyordu ama burada bir okul, bir kütüphane eğitimi, bir sistem olarak da uygulanıyordu anlaşılan. Ana kaynaklarımızdan bu bilgileri öğrenebiliyoruz. İkinci bir şey, Marco Polo'nun belirtmiş olduğu bir ifade var. 1273 yılında bölgeyi gören Marco Polo, Hasan Sabbah'ın eğitim sistemiyle ilgili ipuçları da veriyor. Fedailerine kaleden aşağı atlamalarını emir olarak verdiğinde hemen atlayanlarının olduğunu ifade ediyor. Bu Avrupa edebiyatında çok kullanıldı. Marco Polo'nun seyahatnamesi Avrupa'da orta çağda etkili bir seyahatnameydi. Doğuyu anlatan bir kitap olarak. O açıdan Marco Polo'nun ifadesinde yer alan Haşhaşi imgesi anlatımı, Hasan Sabbah tanımlaması, Alamut'u sadece bir işte fedailerin olduğu askeri bir üs gibi tanımladı. Halbuki burası Darül Hikme'nin bir devamıymış gibi okul olarak da kullanıldı. Bu açıdan bakıldığında...
Hocam şimdi burada yine oryantalizmin izlerini hemen burada da görüyoruz.
Evet.
Yani Doğu entelektüel olmaz. Yani bir terör örgütünün de kütüphanesinin olması çok ilginç hocam.
Bundari'nin eseri Zübdetün Nusra adlı bir kitabı var. Orada Bundari isimli bir tarihçi Haşhaşi kavramını Orta Çağ'da kullanıyor. 12. yüzyılda, 13. yüzyılda Haşhaşilere Haşhaşi deniyor. Yani Haşhaşi kavramı yeni çıkmış bir kavram değil. Bunu da belirtmemizde yarar var. Avrupalılar demedi bu ismi. Avrupalılara İslam tarihçilerinden, Selçuklu tarihçilerinden, Moğol tarihçilerinden geçen bir ortak kavramdır. Bazı kitaplarda Memluklu Devleti döneminde yazılmış olan 15. yüzyıl eserlerinde Haşhaşiler için batini kavramı da kullanıldı. Çünkü onlar dini bir sebep göstermeksizin, suçlu suçsuz ayırt etmeksizin sadece siyasi askeri bir görev addederek bir kişiye hedefe koyup öldürebiliyorlardı. Yani o kişinin Müslüman olması veya olmaması onlar için önemli değildi. Onlar için dağ liderinin, yani liderlerinin, örgütlerinin liderlerinin vermiş olduğu emir esastı. Şeyhül Cebel ne emri verirse onu kabul ediyorlardı. Yani Şeyhül Cebel kavramı dağ şeyhi, dağ emiri demektir. Reisül Cebel diğer ismi de. Alamut'un benzerini Alamut düştükten sonra Suriye'de de kurdular. Suriye'de yaptıkları kalelerin pek çoğu Alamut tarzında inşa edilmeye çalışıldı 13. yüzyılda. Bu da dikkat çekici bir durumdur.
Hocam Hasan Sabbah'ın kim olduğuna ilişkin ne tür kayıtlar var? Fars mı, Arap mı, Türk mü?
Aslen kendisi Yemenli aile olarak Küfeli, Küfe'de yaşamış. Oradan Rey'e gelmiş. Rey'de ve Merv'de eğitim görmüş. Yani Selçuklu başkentinde özel bir okulda görev almış. Kısa bir süre, yaklaşık 2 yıl Nizami Mülk'le aynı okulda okuduğuna dair bilgi var. Büyük bir ihtimalle Nizami Mülk'le olan bir tanışmışlığı var ama bu okulda nasıl bir birliktelik yaşadılar? Bununla ilgili detaylar olmakla birlikte biz bu detayları menkıbeden, yani Hasan Sabbah'ın kendi hayatını anlatan menkıbevi eserden bildiğimiz için, sergüzeşten öğrendiğimiz için oradaki bilgileri çok sağlıklı görmüyoruz.
İkinci derece
kaynak. Ama bir tanışmışlıkları, evet, olduğunu, bir hayatlarında kesişme olduğunu anlıyoruz buradan. Dolayısıyla Nizami Mülk Hasan Sabbah'ı çok iyi tanıyor. Nasıl birisi olduğunu biliyor. Bu sonucu da çıkarıyoruz. Nitekim Alamut Kalesi'ni kuşatan ilk kişi Nizami Mülk'tür. Selçuklu komutan olarak Melikşah'ın görevlendirmesiyle gidiyor. Ardından da Melikşah'tır. Neden Nizami Mülk ve Melikşah düşman kabul edildi? Ya da Alparslan düşman kabul edildi? Ben Alparslan'ın daha Haşhaşiler tarafından öldürülmesinin büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğüm için.
Hocam ama orada Alparslan'ın kale komutanının tarafından uğradığı suikaste...
İşte o kale komutanı kimdi? Nasıl, hangi saikle, hangi yönlendirmeyle hareket etti? Doğrudan Haşhaşilerin bağlısı olmayabilir ama kullanıldı mı? Bütün bunlar da işin içerisinde düşünülmesi gereken bir nokta.
Hocam Altay Köymen Hoca da orada bir husumet olduğunu arada gibi.
Nasıl bir husumetti?
Yani, açıklaması yok ama evet, hocam. Evet.
Bunun açıklaması bizi yani haşhaşilerle ilgili noktaya götürüyor. Çünkü Alparslan haşhaşileri çok rahatsız eden birisi aynı zamanda. Kurmuş olduğu medrese, Nizamiye medreseleri Alparslan'ın talimatıyla açılmış. Devletin bütçesinin 2/3 bu medreselere verilmiş. Yani fedailerin artık besleneceği bir zemin kalmıyor. Çocuk devşireceği, gençlik devşireceği, halka ulaşabileceği bir zemin kalmıyor. Dolayısıyla haşhaşilerin zemini Selçuklu Devleti tarafından kontrol edilmeye başlayınca, zeki çocukları toplanmaya başlayınca haşhaşiler bu durumdan rahatsız olmuş olmalılar. Ayrıca 1055 yılında Tuğrul Bey'in Bağdat'taki Abbas halifesini Selçuklu himayesine alması, Selçukluların Suriye'ye girmesi ardından Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında haşhaşileri Fatimiler kolu açısından da rahatsız eden bir durumdur. Yani beslendikleri ana yolları kesiyor.
Hocam siz bu konuya özel olarak da çalıştınız. Orada karşılaştığınız güçlükler neydi Güreneciğim?
Belgelerin bazı konularda bulunmayışı, ana kaynakların çok sığ bilgiler ya da kısa bilgiler vermiş olması, kopukluklar olmasına sebep oluyor. Ancak işin ana kütlesini, hareket üssünü, ana hatlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela baktığımız zaman kullanılan yöntem, fedailik yöntemi ya da suikast usulleri, bunlar üzerine hedefleri açısından baktığımızda hedefleri neydi? Bunlar üzerine gerçekten genel tespitler yapmamız mümkün ve ana amaçlarını da tespit edebiliyoruz. Yapılarını görebiliyoruz bu açıdan baktığımızda. Yani genel yapıyı gözlemliyoruz. Ancak detaylı, ayrıntılı, hareketlerinin yer yer şekil değiştirmesinden dolayı bu konularda bazen gerçekten sırlı bir yapıya dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Hedefine koyduğu devletler vardı. Hedefine koyduğu hükümdarlar ve o dönemin önemli kilit isimleri diyebileceğimiz ulemadan bilge insanlar vardı veya kendilerine düşman kabul ettikleri önemli bir siyasi figürü ya da ilim adamını da ortadan kaldırabiliyorlardı. Bu farklı gerekçelerle olabilirdi. Sadece kendilerine düşman olmasından dolayı değil de kendilerine yardım eden birinin de talebini yerine getirmek amacıyla bir takım kişileri öldürmeleri veya hedefe koymaları onların bugün yaşanılan, dünyada bir kriz olarak var olan terör örgütlerinin yapısına benzemesine neden oldu. Yani suikastçiler adıyla anılmasına neden oldu. Gerçekten bir kendilerine özgü diyebileceğimiz çıkar gözetimi de söz konusu onlar açısından. Haçlılarla ilk başta işbirlikleri de var baktığımız zaman. Yani 1. Haçlı Seferi geldiği sırada Suriye'deki haşhaşilerin önemli kolunun destekçisi olan Melik Rıdvan'ın yanında bulunuyorlardı. Haşhaşilere karşı savaşmama konusunda ve haşhaşilerle Haçlıların işbirliği yapması konusunda Melik Rıdvan'ı teşvik ettiler. Selçuklu meliklerinin Suriye'de Haçlılarla işbirliğinde ana elçileri bu ekolden gelen, yani İsmaili Haşhaşi dediğimiz yapıdaki kişilerdi. Dolayısıyla Haçlılarla başlangıçtan itibaren bir takım temaslarının olduğunu görüyoruz. Biz gerçekten suikast tarzında bir takım girişimler olduğunu görüyoruz. Yaptıkları hareketlerde kendi tarzlarını uygulamakla birlikte yer yer mesela Selçuklu hükümdarı ile olan ilişkileri iyi tutmak için girişimlerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani hayatta kalmak için yaptıkları manevralar da var. Selçuklu hükümdarının bir talebini yerine getirmeleri ya da Haçlı kontunun bir talebini yerine getirmeleri gibi ilginç olmalarını sağlıyor.
Yani hocam ben de bunu soruyorum. Evet.
Kendi siyasetlerini kendileri belirlemiyorlar. Kendi hareketlerini kendileri belirlemiyor. Başkalarından bir taşeronluk yaparak suikast girişiminde bulunmaları onların bir terör örgütü olarak anılmasına neden oldu tarih boyunca. Kendilerinin bir mezhep veya bir tarikat gibi göstermişlerdir. Nitekim hem Sünniler arasında hem de Şiiler arasında seçtikleri yol mistik yoldur. Yani sufiliği kullanmışlardır. Mutasavvifi ekolleri kullanmışlardır. Yani bir takım tarikatleri veya tarikat tarzındaki sufi yapıları kullanmışlardır. Sufi görünümlü yapılar olmuşlardır. Yani haşhaşiler sufi görünümlü yapılardır. Ancak gerçekten sufi midirler? Veyahut da bu anlamda baktığımız zaman genel İslamiyeti temsil eden bir takım ulema sınıfından olan insanlarla ayrı düşmeleri, hareket tarzlarının, yaptıklarının bütün bu genel temsille alakasının olmaması onları ayrı kılmaktadır.
Bunu Güre da hocam şimdi burada genel kanı şöyle. Alamut Kalesi'nin Hülagü tarafından yıkılmasıyla birlikte bu haşhaşi hareketinin batın elinde yeryüzünden silindiği. Biz dışarıdan baktığımızda kısıtlı okumalarla yaygın kanı bu. Ama sizin ifadelerinizden devam ettiği sonucu çıkıyor.
Evet, şüphesiz 1273 yılında Baybars el-Bündük Tarihi diyebildiğimiz Memlük Sultanı'nın Suriye'de son Haşhaşi Kalesi olarak bilinen Kef Kalesi'ni almasından sonra Haşhaşileri Suriye'de serbest bırakması olayı dikkat çekicidir. Haşhaşiler Suriye'de kime vergi veriyorlardı bu tarihe kadar? Baktığımız zaman Kudüs'te, Akka'da yer alan Templier ve Hospitalier Şövalye tarikatlarına vergi veriyorlardı. Yani bağlılıklarını onlara arz ediyorlardı. İlginç bir durumdur ama Baybars bu duruma son vermiştir. Baybars onları silah taşımaktan men etmiş ve bütün bu faaliyetlerden men etmiştir. Serbest bırakmıştır. Tabii bu yapı değiştirmelerini zorunlu kılmıştır. Çünkü onların bir daha bu tür işlerle uğraşmalarına Baybars'ın yasak getirdiğini ve takip altına aldığını görüyoruz. Bu durum onların yapı değiştirmelerinde temel faktördür. İkincisi tabii daha önceden 1256 yılında Hülagü'nün Alamut Kalesi'ni düşürmesi ve Alamut'taki Haşhaşilerin, Batini Fedailerinin dağıtılmış olması İran'daki varlıklarını da değiştirmek zorunda kalmalarına neden oldu.
Evet.
İran'da devam ettiler ama güçlü değillerdi o dönemde. Şiilik değil, Sünnilik hakimdi İran'da.
Ne zamana kadar devam ettikleri yaklaşık olarak ya da tahminli olarak öngörülebiliyor?
16. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. Özellikle Suriye'de Selemiye bölgesinde Osmanlı kayıtlarında da bunların
varlığından bahsediyor.
Göçebe hayatta yaşıyorlardı. Yani bir kısmı özellikle varlıklarını sürdürdüler. Tabii bölgede kendine has bir yapı olarak yani Müslüman görünümü ama Müslümanlık içerisinde böyle tarz olarak çok yerel kalmış olan, lokal kalmış olan bir yapı olarak varlıklarını sürdürdüler. Buna tam bir mezhep diyemeyiz ama meşrep bakımından farklılık arz eden bir yapıda.
Ve de o Alamut Kalesi yıllarında olduğundan başka bir şekil aldılar değil mi?
Evet,
hocam aynı şey.
Evet.
Suikastleri devam etti mi hocam?
Bu şekil değiştirmeleri olayından dolayı suikastlerinin başka şekilde devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yani ilmi çalışmalara yoğunlaşmış olmaları veyahut da tarz olarak baktığımız zaman yeni yapılar adlar altında hareketleri mümkün olmuş mudur? Evet, Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır'ı fethetmesinden, almasından sonra İstanbul'a gelen kişilerin durumu veyahut da Orta Doğu'daki bazı olaylarda, yıkılış döneminde Osmanlı'nın hareket edenlerin tarzları zamanla bunların devam ettiğine dair işaretler de veriyor. Yani mezhep bakımından da, meşrep bakımından da çok nevi şahsına münhasır. Yani kendine özgü hareketler var. Genel olarak İslamiyet'i de temsil etmeyen bir hareket tarzı olarak ortaya çıkan yapılar. Dolayısıyla bunlar kültür ve ilim sahasında varlıklarını sürdürdüler. Bundan dolayı da İslamiyet'i fikren zarar verme hedefinde olan Fatımilik, Batınilik bu konuya devam etti diye ele almamız lazım. Çünkü Nizami medreselerinin kuruluşundan amaç Şii Batini öğretilerine cevap vermek idi. Genel İslam unsurlarını, kaidelerini bozucu faaliyet gösteren eğitim kurumlarına cevap vermek idi. Tabii ki bu mücadele, bu iki ilim sahasındaki yarış mücadele şeklinde devam etti diyebiliriz. Osmanlı döneminde yer yer iç sorun olarak biz buna benzer tartışmaları da görürüz. Yer yer olaylara da neden olanlar arasında temelen bunların da yer aldığını gözlemleyebiliriz. Bunlar baktığımız zaman eğitim sahasında özellikle Sünni Sufi yapılar içerisine veya Şii Sufi yapılar içerisine her iki ekolde de yer aldılar, girdiler ve iki toplumu birbirine düşürecek, iki mezhepten olanları birbirine düşürecek tetiş hareketlerine, terör hareketlerine yer yer öncülük ettiler. O açıdan konu ele alındığında daha iyi anlaşılacaktır.
Evet, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Bitireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık Hocam, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Batıni ve Haşhaşi meselesi de hocamızın bizlere aktardığı gibi işte böylesine ilginç bir meseleydi. Bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.